Leyla, Alexander Cavelius, 7. Ayrım. Bazı kadınlar artık kendilerini toparlayamıyorlardı. Hastaydılar ve ölmekten başka bir şey istemiyorlardı. Ama yine de yaşamaya devam ettiler. Sabahları buz gibi soğuklu uyandığımda vücudum hissizleşiyordu. Hasta olup olmadığımı bilmeden çevrede dolanıp duruyordum. Belki ateşten yanıyordum, belki de zatürreye yakalanmıştım. Hiçbir fikrim yoktu. Geceleri ateşin başında dua ediyordum. Allah'ım, lütfen bu durum sona ersin. Ailem iyi olsun. Bizi tekrar bir araya getir ve burada olanları unutabilmeme yardımcı ol. Rabia birkaç gün sonra kendine dikkat et diyerek bana veda etti. Beraat etmişti. Heyecandan tek kelime bile edemiyordu. Kendime dikkat edeceğim diyerek ona söz verdim. 3. ayda hayatta kalacağımdan ve bir gün buranın acısını çıkaracağımdan emindim. Dışarıdan gece gündüz silah sesleri duyuluyordu. Cephe hattı 1 ya da 2 kilometre uzaktaydı ve mesafesi sürekli değişiyordu. Görünüşe bakılırsa 5. ordu bizi kurtarmaya çalışıyordu. Ama bu bize sevinçten çok endişe veriyordu. Çünkü bombaları bizim hangarın duvarlarını sarsacak kadar yakına düşüyordu. Bazı günler sıkı çatışmalar nedeniyle hangarlarımızdan çıkmamıza izin verilmiyordu. İyi niyetli olan muhafızlar kapılarımızı açmamıza ses çıkartmıyorlardı. Bu büyük bir rahatlamaydı çünkü hangarın içindeki koku dayanılmazdı. Bir gün kapıda hava alırken şişman bir bekçinin beni izlediğini fark ettim. Paytak paytak yürüyerek yanıma yaklaştı ve elime bir parça çörek sıkıştırdı. Ne kadar şanslı olduğuma inanamıyordum. Neredeyse açlıktan ölüyordum ve bu adam bana içi marmelatlı çörek hediye ediyordu. Acele et, kimse görmesin diye fısıldadı. Sonra tekrar yok oldu. Bir akşam bitkin bir halde ellerimizi ateşe tutmuş oturuyorduk. Birden kafasına bir bant takmış olan uzun sakallı bir çetnik ayaklarını sürüyerek içeri girdi. Askerlerin gelip kendilerine kadın seçmesi normaldi. Herif hiç duraksamadan beni işaret etti. Seni istiyorum. Ayaklarımın altındaki zemin kaymaya başlamıştı. İlk kez başıma böyle bir şey geliyordu. Ama hemen ardından şişman bekçinin sesi duyuldu. Adam acele adımlarla içeri gelip açıkladı. Olmaz. Onu bu akşam için kendime ayırdım. Çetnik omzunu silkelerek bir başkasına yöneldi. Gel diye homurdandı şişman adam. Korkuyla onu izledim. Beni asker barakalarının ön salonuna götürdü ve orada bana yiyecek içecek bir şeyler verdi. Adım Zahit diyerek kendini tanıttı. Benim gibi bir Müslümandı. Önce bir şey söylemeye cesaret edemedim. Sonra kendimi toplayıp sordum. Burada yaptığınız şey savaş mı? Neden bunu yapıyorsunuz? Bu soru onu utandırmıştı. Zahit buraya gelmekten başka çaresi kalmadığını iddia ediyordu. Eskiden 5. Ordu ile birlikte Kladuşa'da savaşmıştı. Özerk birlikler Bosnalı askerlerin savunmasını kırdığında taraf değiştirmek zorunda kalmıştı. Buradan ilk fırsatta kaçacağım diyerek bana içini döktü. Kaçtığı takdirde ailemi haberdar edeceğine dair bana söz verdi. 2 hafta sonra gitmişti. 4. ayda bütün bu olanlarla hiçbir ilgim olmadığı hissine kapılmaya başlamıştım. Artık bir insan değildim. Dışkı temizleme işinden sonra biraz zaman kaldığında hemen yere çömelip uyuyordum. Geceleri ocağın yanında oturduğumu görüyordum. Onunla ısınmak istiyordum. Bir gün annem ve büyük annem yanımda oturuyorlardı. Birbirimizle sohbet ediyorduk. Annem, her şey düzelecek, seni eve götüreceğim diyordu. Sürekli ağlıyor ve ne zaman gideceğimizi soruyordum. Fazla uzun sürmeyecek diyordu bana. Ona daha birçok şey anlatmak istiyordum ama bunu başaramadım. Birden yok oldu. Daha çok ağlamaya başladım ve bana geri dönmesi için yalvardım. Ama geri dönmedi. Kale. O zamanlar başıma beterin beterinin geleceğini henüz bilmiyordum. Aklı hayale gelmeyecek olan bir şeyi nasıl düşünebilirdim? Aralık ayında Velika Kladuşa'dan kamp komutanı İvuz Begi gelmişti. Bu umut anlamına geliyordu. Bu adam keyfi yerinde olduğu zamanlarda 1 ya da 2 kadını serbest bırakıyordu. Hangarın kapısı açıldığında öğlendi. Bir muhafız sorguya diye bağırdı ve parmağıyla 5 kadını işaret etti. Bu kez beni unutmamıştı. İçimden sevinç çığlıkları atıyordum. Grubumuz askerin ardı sıra muhafız barakasına doğru sendeleyerek yürüdü. Begi yazı masasının ardına kurulmuştu. Siyah saçlı ve sakallı, oldukça uzun boylu güçlü bir adamdı. Onun 30 yaşlarında olduğunu tahmin ediyordum. Sanki bizi görmemiş gibi önündeki dosyalara yoğunlaşmıştı. Bir süre sonra başını kaldırdı ve hepimizi baştan aşağı süzdü. Sıska, pis ve bitti bir durumda onun önünde sıra olmuştuk. Herkes tek tek sorgulanacak diye açıkladı. Yine odadan dışarı çıkartıldık. Muhafız sırayla bizi içeri sokuyordu. Heyecanla kapının önünde bekliyordum. İlk içeri giren dışarı çıktı. Tanrı'ya şükür, sonunda bitti. Artık eve gidebilirim. Yorgun bir tavırla yüzündeki yaşları sildi. Aynı durum diğer kadınlarda da tekrarlandı. Ben sonuncu kalmıştım. Büyük bir umutla ofise girdim. Peggy o sırada dosyalarını yerleştirmekle meşguldü. Lütfen dışarıda bekle dedi bana. Barakanın önüne bir cip park etmişti. Direksiyonda bir sürücü oturuyordu. Peggy karda titreyerek durduğumu görünce git arabada otur dedi. Onu dinleyerek arka tarafa tırmandım. Motor çalıştı. İçimden sürekli aileme gidiyorum diye tekrarlıyordum. Beni mutlaka Kladuşa'ya götürecekler ve orada salıvereceklerdi. Peggy bir tane al diyerek bana sigara uzattı. Erkeklerin saçma değiş tokuşları beni ilgilendirmiyordu. Olabildiğince çabuk annemi, Emir'i, Goran'a ve Goran'ı kucaklamak istiyordum. Karlı yollarda yol almak zordu. Bakışlarım manzaraya çevrildi. Dağlar, dağlar, dağlardan başka bir şey yoktu. Yaklaşık 2 saat sonra Velika Kladuşa'ya varmıştık. Sokaklarda bir hareket göze çarpıyordu. İnsanlar bir yere yetişme telaşı içindeydi. Neredeyse herkesin sırtında üniforma vardı. Bir anda ana caddeye sapmadığımızı fark ettim. Ansızın korkuya kapılmıştım. Ama Peggy hemen bana doğru dönüp yatıştırmaya çalıştı. Artık korkmana gerek yok. Sana bir şey olmayacak. Bana yapılan işlem herhalde doğduğum yer B ve ifadem yüzünden diğerlerinden biraz daha karmaşıktı. Belki de beni bugün şehir dışındaki bir ikametgaha götürüyorlardı. Ve yarın K'ye giden bir otobüste olacaktım. Yol kıvrılarak daha doğru çıkıyordu. Eski kaleye gittiğimizi anlamıştım. Kalenin kuleleri önümüzde hayalet gibi yükseliyordu. Kemerli bir ana kapıdan avluya girdik. Peggy arkadaki kapıyı açtı. Dışarı çıktığımda neredeyse bayılacaktım. Soğuk bir rüzgar yüzüme çarpmıştı. Komutan kibarca beni izle diyerek kalenin en büyük kulesine doğru yöneldi. Biraz şüphe duymaya başlamıştım ama umut doluydum. Mutlaka ofisinde bir kağıt yazacak ve imzalamam için bana verecekti. Sonra özgürdüm. Özgür. Özgür. Özgür. Koyu renk taş merdiven 1. kata çıkıyordu. Yukarıda uzun bir koridor vardı. Burası benim ofisim diye mırıldandı Peggy ve kapılardan birini anahtarıyla açtı. Yine pencereleri olmayan bir oda ama içerisi oldukça sıcaktı. Biri üzerine pastalar, kurabiyeler ve kahve konmuş bir büfe hazırlamıştı. Bu görüntü karşısında mideme kramplar girmişti. Komutan, otur dedi. Sonra bana bir bardak meyve suyu ve bir tabak kruvasan servisi yaptı. Bu hiç doyulmayacak bir zevkti. Ben her lokmanın tadını ağzımın içinde iyice çıkarırken Peggy karşıma geçip bir sandalyeye kuruldu. Kurt gibi aç olduğum halde tabağımdaki lokmayı bitiremiyordum. Midem bu kadar büyük miktarlara alışkın değildi. Aileni tekrar bulman için sana yardım edeceğim dedi komutan. En kötüsünü atlatmıştım. Benim için her şeyi yoluna koyacaktı ve buna benzer bir şeyler saçmaladı. Yan tarafta bir banyo var, orada yıkanabilirsin diye açıkladı. Aynı anda kapı çaldı. Uzun, sarı saçlı, ablak yüzlü bir adam içeri girdi. Burnunu kıvırarak alaycı bir tavırla konuştu. Uf, bu da ne? Komutan eğlenerek ona karşı çıktı. Gülme, bekle. Kız bir yıkansın ne kadar güzel olduğunu göreceksin. Bu arada bu herifin lakabının Soluk olduğunu öğrenmiştim. Dostça görünmek istedim. Kah Peggy'ye, kah Soluk'a gülümseyerek aptalca sırıttım. Peggy babacan bir tavırla sırtıma vurdu. Banyoya girmeden önce sana giyecek bir şeyler bulayım. Sonra 2 adam odadan çıktı. Komutan geri döndüğünde bana ince bir ipekli elbise getirmişti. Kış için uygun bir şey değildi ama herhalde başka şeyleri yoktu. Banyodaki aynada kendime bir göz attım. Solgun görünüyordum. Gözlerimin altında koyu halkalar belirmişti. Vücudumun bazı yerleri sararmıştı ve çürüklerle doluydu. Derim kas katıydı ve çatlamıştı. Sıcak suyu cildimin üzerinde yeniden hissetmek ne keyifli bir duyguydu. Tepeden tırnağa sabunlandım ve yapışmış saçlarımı yıkadım. Kafamdan aşağı ara sıra bitler düşüyordu. Üzerimden akan su simsiyahtı. Uzun zaman siyahlığı değişmedi. Siyah, siyah. Mutlaka bir saat kadar yıkanmış olmalıydım. Sonrasında küvete uzanmayı çok isterdim. Ama buna cesaret edemedim. Bu kadar uzun zaman harcadığım için belki komutan bana kızabilirdi. Şortu ve fanilayı aldım. Pembe renkli elbise yetişkin bir kadın içindi ve bana çok büyüktü. Kabarık kollu, iki parçalı bir giysiydi. Tıpkı masallardaki gibi. Taptaze kokarak ofise girdim. Peggy dişlerinin arasından takdire değer bir ıslık çaldı ve daha meyve suyu isteyip istemediğimi sordu. Olur dedim keyifle. Kabus nihayet sona ermişti. Bu komutan çok ciddi ve saygılı bir insana benziyordu. Kanepeye yanıma oturdu. Birden yaklaşarak çok güzel saçlarım ve gözlerim olduğunu söyledi. Sonra iki eliyle belimden tutarak beni öpmeye çalıştı. Hayır diyerek yana kaçtım. Korkma, sana tanımadığın güzel bir şey göstereceğim. Beni yeniden öpmek istedi ama yüzümü duvara döndürmüştüm. Kafamı zorla çevirip ağzını sımsıkı kapattığım dudaklarımın üzerine bastırdı. Lütfen yapmayın, bırakın gideyim diyerek ağlayarak onu ittim. Ama o pembe giysiyi parçalayarak beni yere attı. Bu kez hemen teslim olmayacaktım. İlk seferkinden daha kuvvetliydim. Ellerim ve ayaklarımla karşı koydum. Peggy külotumu parçaladı. Onun yüzünü tırmaladım. Komutan bana iki ya da üç kez tokat attı. Sonra aceleyle üniforma pantolonunu çıkardı ve içime girdi. İşi bitene dek hayır, hayır, hayır diye bağırdım. Peggy bir anda ayağa fırladı. Beni biraz öncekinden daha şiddetle dövmeye başladı. Yaşlı fahişe diyerek sinirden kuduruyordu. Madem bakire değilsin o halde neden karşı koyuyorsun? Bu yüzden beni oracıkta vuracaktı. Bir kolumdan tutarak yukarı kaldırdı ve bir bebek gibi sallayarak odanın bir köşesine fırlattı. Büfenin üzerine düştüm. Tabaklar yerlere savrulup parçalandı. Parçalardan biri parmağımın sinirini kesmişti. Fıskiye gibi kan fışkırmaya başladı. Kanaması hiç durmuyordu. Peggy yaralandığımı fark edince ses tonunu bir anda değiştirdi. Tatlı bir sesle şaka yapar gibi konuştu. Şuna bakın, benim küçüğüm yine başına ne iş açtı. Bana parmağımı bağlamam için kocaman bir temizlik bezi getirdi. Sonra ayağa kalkmama yardım edip beni kanepeye götürdü ve bir bardak su verdi. Hala acıyor mu diye sordu. Sustum. Kolum şişmişti. Parmaklarımı artık hareket ettiremiyordum. Bütün vücudum ağrıyordu. Komutan sanki bütün bunlarla bir ilgisi yokmuş gibi davranıyordu. Bu parçalanmış giysiyi giyemezdim. Yoksa nasıl görünürdüm? Bana yeniden giyecek bir şeyler getirecekti. Yarım saat sonra bana bir tişörtle bir şort getirdi. Şort kaba etlerimi bile örtmüyordu. Göz kırparak benimle vedalaştı. Endişelenme, hemen geri döneceğim. Uyuşmuş bir halde kanepede oturdum. Hala serbest bırakılacağımı düşünüyordum. Mutlaka normal biri gelip beni eve götürecekti. Bir can simidi gibi bu umuda tutunmuştum. Komutan geri döndüğünde yaşına yaraşır biri gibi davranmaya başlamıştı. Ama bu adam hava gibi değişkendi, alnını kırıştırıp endişeyle homurdandı. Zavallı Leyla, çok yakında her şey iyi olacak. Birkaç dakika sonra soluk kapıyı vurmadan içeri girdi. Görünüşe bakılırsa Peggy onu bekliyordu. İğrenç herif hiçbir şey demeden beni bir çamaşır parçası gibi halının üzerine savurdu ve orada tecavüz etti. Komutan sakin bir tavırla koltuğunda oturmuş meyve suyunu içiyordu. Sadece kollarımla dermansız bir şekilde hala karşı koymaya çalışıyordum. Tanrım bütün bunlar bitsin diye dua ettim. Çok çabuk bitti. Soluk dışarı çıkarken tehdit eder gibi konuştu. Tekrar geleceğim. Yaklaşık 5 gün daha o ofiste kaldım. Çoğu zamanı başım klozetin içinde geçirdim. Komutan bana 2 kez daha tecavüz etti. Bırakın anneme gideyim diye ona yalvardım. Bu kez beni çok şiddetle dövmemişti. Duşun altında ağlayarak kendimi fırçalıyordum. Ama pislik üzerimden çıkmak bilmiyordu. Parmak uçlarımda yükselerek küçük banyo penceresinden dışarı baktım. Gökyüzünde kar taneleri uçuşuyordu. İç avluyu görebiliyordum. Orada birçok asker durmuş birbirleriyle konuşuyordu. Bütün gece ışık yandı. Komutan sürekli birkaç saatliğine ortadan yok oluyordu. Anahtar kilitle döner dönmez ayağa kalkıp çalışma masasını araştırıyordum. Belki kendimle ilgili bir not ya da savaşın süreciyle ilgili bir belge bulabilirdim. Ama anlamsız kağıtlar ve eski gazetelerden başka bir şey yoktu. Bege ihtiyatı elden bırakmayıp önemli çekmeceleri kilitlemişti. Komutan düzenli olarak bana yiyecek, içecek getiriyordu. Sonra çalışma masasına oturup bir sigara yakarak dosyalarını karıştırıyordu. Bazen horlayarak koltuğunda uyuyakalıyordu. Uyanık kalarak her hareketini izliyordum. Arada sırada gözümün içine bakıp marmelat çalmış küçük bir çocukmuşum gibi beni azarlıyordu. Güzel bir şeyi mahvettin. Seninle ne yapacağımı bilmiyorum. Seni nasıl bırakacağım? Bazen de kendi kendine konuşuyordu. Üzgünüm Leyla ama seni öldürmem gerek. Bu 5. gündü. Kara birlik. 5. gün komutan sandalyenin üzerine siyah renkli bir pantolon koydu. Onu ve ayağıma oldukça büyük gelen terliklerimi giydim. Bege şimdi onunla birlikte dışarı çıkacağımı söyledi. Ağlamamam gerekiyordu. Başımı dik tutup gülümseyecektim. O zaman benim için her şey yolunda gidecekti. Beni öldüreceğine inanmıyordum. Ama bir deliye güvenilebilir miydi? Avluda yaklaşık 50 kadar asker toplanmıştı. Bu arada kalenin özerk birliklerin ana karargahı olduğunu anlamıştım. Müslümanlar ve Sırplar kar altında birlikte bir şeyler içip sigaralarını tüttürüyorlardı. Komutan beni kalabalığın arasından geçirmek istedi. Genç askerlerden biri ona seslendi. ''Hey, bu da kim?'' Begi yanıtladı. ''Hoşuna mı gitti?'' ''Onu sana vereyim mi?'' Kara birlik askeri düşündü. ''İki karton sigara sana uyar mı?'' Komutan şaka yollu pazarlığa girişti. ''Şey, böyle olmak istemem.'' Sonra sigaraları paltosunun cebine istifleyerek beni o adama bıraktı. Adam belki 22 yaşındaydı ve boğazını ve yüzünü kaplayan siyah bir şapka takmıştı. Şapkanın göz ve ağız kısımlarında delikleri vardı. Adamlar ihtiyaca göre bunu sırayla takıyorlar, o zaman banka soyguncusuna benziyorlardı. Asker ceketini omzuma koyarak, ''Otur'' dedi. Yakışıklıydı ve çetniklerin aksine pürüzsüz bir şekilde tıraş olmuştu. O sırada biraz uzakta diğerleriyle birlikte sigara içen Begi'yi işaret ederek, ''Bu yaşlı beygirden ne istedin?'' diye sordu. Üşüyerek omuzlarımı silktim. ''Adın ne?'' diye sordu. ''Leyla'' dedim zayıf bir sesle. ''Aha.'' ''Bir balin kuşu'' dedi. Sırp, aşağılar bir tavırla. ''Kladuşa'dan mı geliyorsun?'' diyerek sormaya devam etti. ''Hayır'' diye karşılık verdim alçak sesle. Şimdi olacaklardan korkuyordum. Dipnot. Balin kuşa, Müslümanlara edilen bir küfür. Asker beni sorgulamaya devam etti. Bey'den geldiğimi öğrenince ortalığa doğru bağırdı. ''Hey, Begi, buraya gel.'' Komutan gelir gelmez genç adam söylenmeye başladı. ''Burada neler duyuyorum? Bu B'den geliyormuş. Bunu neden hemen öldürmüyorsun?'' Begi gülerek karşı çıktı. ''O K'deydi biliyor musun? Onu sana tavsiye ederim. Gerçekten iyi.'' Sonra bana dönüp şöyle dedi. ''Umarım bu savaşı atlatırsın.'' Korku dolu yüzümü görünce yanağımdan bir makas alıp ekledi. ''Bir şeyi anla Leyla. Seninle bir daha hiçbir zaman karşılaşmak istemiyorum, anlıyor musun?'' Sonra oradan uzaklaştı. Ama sonra tekrar karşılaştık. Yıllar sonra mahkemede baş tanık olarak karşısında duracaktım. Begi beni dosdoğru cehenneme yollamıştı. Çünkü bu adamlar insan değil canavardı. Sonraki aylar bugüne dek kafamda bir kara deliğin içinde gibi kayboldular. Bütün parçalar eksik. Sıklıkla her şeyi birbirine karıştırıyorum. Hatırlamak midemi kaldırıyor. Bu dönemlerde artık hiç umut etmemiş ve düş kurmamıştım. Bu herifler duygularımı paramparça etmişlerdi. En dehşet duyduğum dönem ilk haftalardı. O zamanlar bu aşağılamaya henüz alışamamıştım. Sonrasında bir hiç oldum. Bütün bu zulme katlandıktan sonra terapistim bana 9 canlı kedi gibisin demişti. Bu gerçekten de doğruydu. 7. ayrımın sonu, sayfa 91, devamı 8. ayrımda.